Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 8.
Aylakçısından tomarcısına kadar her bir topun mürettebatı, nişan alıp talimat vermek ve topu ateşlemekle yükümlü birer topçu çavuşunun nezaretindeydi. Bu çavuşların bellerinde birer kılınç taşımalarının sebebi, savaş esnasında karşı tarafın bordayı darmadağın eden, ölümcül güllelerinden mürettebatın korkup kaçmasına engel olmaktı. Doldur, tam imla hakkı emriyle birlikte gayet meşakkatli bir iş başladı. Kara barut kepçelerle müceflere akıtıldı, tomarlarla sıkıştırıldı. Damarlı, nasırlı ve kocaman eller demir gülleleri kavradı. Bu ağır yuvarlaklar namlu ağızlarından içeri yollandı. Falya tavalarına yemleme barutu döküldü. Kısa sürede bitirilmesi gereken bu işi topçuların ancak yarısı tamamlayabilmişti ki bir emir daha işitildi. Salya top! Topçular nefes nefese makaralı seyirdim halatlarına asılıp topları lombarlara doğru sürdüler ve namlu ağızları lombarlardan dışarı çıktı. Bu sırada kaptanın hedef olarak belirlediği kayalığın 5 gomine açığına, iyi ayarlanmayan serenler nedeniyle, yelkenler rüzgarı tutamadığı için birkaç dakika yerine ancak çeyrek saatte varabilmişlerdi. Kırbaç Süleyman'ın emriyle dümen iskele tarafına doğru alabildiğine basıldı ve tüm yelkenler istinga edilince Ahmet yavaşladı. Topçubaşı, "Hedef karşıdaki kayalık, mesafe 450 adım, nişan al!" diye bağırınca, o ana kadar bu devasa silahları doldurabilen az sayıda topçu çavuşu, mesafe takozlarını ayarlayıp topuzlara bastırarak toplarını hedefe dirize etti ve emir derhal duyuldu. Ateş! İlk topun ateşiyle kulakları sağır eden büyük bir gümbürtü koptu. Ziftle sıvanmış kapkara dev tunç toplar sırayla ateşlenip şiddetle teker teker geri tepti. Karşıdan esen rüzgarın etkisiyle lombarlardan içeri kıvılcımlar ve yoğun barut dumanı püskürdü. Zaten basık tavanlı olan bu güvertede duman gözlerini ve ciğerlerini yakınca topçular aksırıp tıksırmaya başladılar ama gümbürtünün yol açtığı geçici sağırlık nedeniyle hiçbir ses işitemez olmuşlardı. Çok geçmeden elinde meşhur kırbacıyla top güvertesine gelen Süleyman Reis'i, yoğun duman içinde o öfkeli haliyle gördüklerinde, gözlerinden kıvılcımlar saçılan bu adamın kımıldayan dudakları arasından çıkan ağır sözleri işitemediler. Reisin postası olan çocuğun taşıdığı bir kova suya, tıpkı efsanede olduğu gibi bolca kükürt ve tuz karıştırılmıştı. Süleyman Reis kırbacını işte bu kovaya daldırdı ve önce topu ateş almayan bir çavuşun çıplak sırtına, ardından tomarcı başının bacaklarına indirdi. Çünkü palavra katındaki 12 kolomborne ve top ambarındaki 13 ejderdehandan sadece 9 top ateş edip geri tepmişti. 11 top zamanında doldurulamamış, 5 top da ateş almamıştı. Ayrıca 9 gülleden ancak 4 tanesi o koskoca kayalığa isabet etmişti. Kısacası talimsiz mürettebatın gevşekliğinden dolayı alt ve üst bataryada işler Arap saçına dönmüş, bu halde Süleyman Reis'in köpürmesine yol açmıştı. Bu yüzden adam kırbacını önüne gelen herkesin sırtına Allah yarattı demeden indirip şaklatıyordu. Kükürtlü suya batırılmış o kırbacı, oraya buraya savurmayı huy edinen bu reisin sağ kolunun merkez kaç kuvveti nedeniyle 4 parmak kadar uzadığı söylentisi galiba doğruydu. Hımbıl topçulara meydan dayağı çektiği için nefes nefese kalan Süleyman Reis, seyir zabitine, "Terse tiramola atıp bizi buraya yine getir. Kayaya 2 gomine alarga bir yerde yelkenleri istinga et," diye buyurdu. Emri anlayan topçubaşı da bütün adamlarına bağırdı. "İskele bataryalarına." Mürettebat bu kez iskeledeki toplara koşturdu. Tapalar çıkarıldı, toplar dolduruldu. Lombarlar hisa, toplar salya edildi. Herkesin kulağı ateş emrindeydi. Ahmet'in bu kez iskele tarafından yaklaştığı hedefin önüne gelindiğinde, topçubaşı ateş diye haykırır haykırmaz, uçlarında birer fitilin yandığı foga maytapları, falyalara serpilen yemleme barutunu ateşledi. Korkunç bir gümbürtü koptu. Toplar geri tepti ve kundakları bordaya bağlayan brago halatları koparcasına gerildi. Etraf barut dumanı ve kıvılcım doldu. Hedefe bu kez 16 gülle isabet etmişti. Ancak işin zor yanı şimdi başlıyordu. Topçubaşı yeni bir emir verdi. Atış serbest. Bunun üzerine önce burgular, ardından da ıslatılmış süngerler namlulara sokulup, hala yanan barut artıkları temizlendi ve kızgın tunç toplar yeniden doldurulup lombarlardan dışarı salya edildi. Artık her top ardı ardına ateş ediyordu. Ortalık cehenneme dönmüştü. Fakat topçuların ilk denemelerindeki uyuşukluğuna köpüren Süleyman Reis adeta barut kesilmişti. Öyle ki bir tek kıvılcım adamın patlamasına yetecek gibiydi. Talim sürerken seyirdim halatlarına asılıp top salya etmekten en nasırlı eller bile su topladı. O ağır gülleleri kaldırıp namluya sürmekten topçuların kolları koptu. Uskuncacıların, tomarcıların ve aylakçıların anası ağladı. Serin havaya rağmen herkes ter içinde kalmış, barut isinden suratlar kapkara kesilmişti. Fakat öğle vaktine doğru beklenmedik bir şey oldu. Toplardan biri geri teperken halkasını bordaya bağlayan brago halatı koptu ve bu ağır silah geriye doğru savrularak topçu başına çarpıp adamcağızın bacağı üzerine devrildi. Topçubaşı acıyla feryat etmeye başlayınca, o yoğun dumana rağmen mürettebattan durumu gören bazı kişiler, yardım edip kurtarmak üzere adama doğru koşturmaya kalktıkları an, güvertenin ortasında bir kırbaç şakladı. Süleyman Reis, "Bregavatlar, muharebede olsaydık demek ki top başından ayrılacaktınız. Ateşkes emri verilmeden bu gemide merhamete yer olmaz. Haydi yerlerinize yisa!" diye bağırdı. Zavallı topçubaşı, kolombornenin altında acıyla feryat ediyordu. Tıpkı musluktan akar gibi adamcağızın bacağından kan fışkırmaktaydı. Daha şimdiden zeminde büyük bir kan gölü oluşmuştu. Aylakçılardan biri barut dolu kovasıyla koştura koştura gelirken, bu kan gölünde ayağa kaydı ve yere yuvarlandı. Ardından kırbaç Süleyman'ın bir baş işaretiyle buraya bir kova talaş döküldü. Eğer bir tomarcı, Ahmat'ın hekimi İbrahim Bey'e haberi yetiştiremeseydi, topçubaşı kan kaybından ruhunu teslim edecekti. Biçarenin bacağına kemer bağlayıp sıkan hekim, Süleyman Reis ortalıkta kalabalık istemediği için tam 4 saat yaralı zabitin başında bekledi. Ancak öğleden sonra talim bitince, güçlü kuvvetli 20 kişi topu kaldırıp zavallının bacağını kurtarabildi. Topçubaşının kırılan uyluk kemiği, etini yırtıp dizinin üstünden dışarı fırlamıştı. Adamı gülle taşımak için kullanılan bir brandaya yatırıp kameraya götürürlerken, kırbaç Süleyman çukur güvertede, hem de bütün mürettebatın önünde Abu Zer Reis'i azarlıyordu. "Barut kuyruğunu niye hazırlamadın? Sakın unuttum deme. Babanın adını unutuyor musun? Baban yoksa o başka. Niye gemi ortaya kaçıyordu? Kör müsün sen? Baş yelkenlerini niye azaltmadın? Her şeyi sana ben mi söyleyeceğim? Baban gerdeğe girerken ne yapacağını ona ben mi söyledim?" Süleyman Reis sadece Abu Zer Reis'i değil, ancak 1000'den fazla atış yaptıktan sonra hedef şamandırasını delik deşik edip batırabilen tüfekçilere, 2. ve 3. reislere, dümen vardiyasına, zabitlere ve hatta porsunlara avaz avaz, bar bar, bangır bangır bağırıyor, deyim yerindeyse hımbıl, miskin, ruhsuz, ciğersiz ve gevşek mürettebatı hizaya sokuyordu. Şafak vakti teyakkuz emri verildiği vakit kaptan efendimizin kendisinden istediği şeyi başarmış, topçuların, tüfekçilerin ve gabyaryaların yapamadıkları şeyi yapmalarını sağlamıştı. Artık gönül ferahlığı ile efendimizin huzuruna varabilir ve ondan gemide 2. büyük rütbe olan koca reisliğin kendisine verilmesini talep edebilirdi. Eğer bu isteği kabul görürse, Efendimiz Diyavol Paşa'nın kamerasına daha rahat girip çıkabilir, ve ölümsüzlük hakkındaki o esrarengiz kitapları okuma imkanına kavuşabilirdi. Ahmet istinga etmiş, kıyıdaki balıkçı köyünden bir gomina kadar açıkta yatarken, Tefriciye adlı bu köyün camisinden ikindi ezanı okunmaya başlamıştı. O ana kadar atış talimi yapan Ahmet'i seyretmek için kıyıda bekleyen ahali, ezanla birlikte Cenab-ı Hakk'ın emri olan ikindi namazını eda etmek niyetiyle camiye doğru yönelmişti. Çok geçmeden 4 çuval peksimetle gemi mutfağında pişen bir kazan sıcak un çorbası, ana güverteye getirildiğinde mürettebat bayram etti. Ama Süleyman Reis'in açlığı mürettebatınkinden biraz farklıydı. Görevini hakkıyla yerine getirdiğine inanan bu adam, merdivenleri tırmanıp kıç altındaki kamaranın kapısına geldi. Kaptan Efendimizin her nedense kendisine hizmetçi seçtiği o marangoz, yani Nuh Usta, kamaranın önünde bekliyordu. Diğer gemiciler gibi başında kırmızı Cezayir fesi, sırtında yıkana yıkana rengi uçmuş bir salta, dudağının üzerinde buluta benzeyen bembeyaz gür bir bıyığı olan bu ketum ihtiyarın değil güldüğü, gülümsediği bile görülmemişti. Sırf somurttuğu için adamcağıza kötü demek haksızlık olurdu. Ahmet'i Navarin'de bizzat inşa edip denize indirdiğini söylediği için gemicilerce bir yandan Mecnun diye anılıp gizlice makaraya alınırken bir yandan da onun aslında gayipten haber veren bir mübarek kişi, remil de atan nefesi kuvvetli bir rüya tabircisi olduğu söylendiğinden adama saygıda kusur edilmiyordu. Kaptan Efendimizin aslında iyi bir marangoz olduğu söylenen Nuh Usta'yı neden, niçin ve nasıl bizzat kendi hizmetine atadığı da cevabı henüz verilmemiş sorulardan biriydi. Marangoz mutlak anlamda sadık biri gibi görünmüyordu. Üstlendiği hizmetçilik ve getir götür işini para yahut menfaat için değil, mecbur kaldığından dolayı yapar gibi bir havası vardı. Donuk ve bilgece suratı ise onun sanki kainatın esrarını çözmüş biri olabileceği izlenimini uyandırıyordu. Nuh Usta bir ziyaretçinin geldiğini Efendimiz Diyavol Paşa'ya haber verdikten sonra Süleyman Reis içeri girdi ve elini göğsüne götürüp hafifçe eğilerek selam verdi. Suratı bir cüzamlı kadar beyaz olan Efendimiz, üşüdüğünden olsa gerek kızıl cübbesini sırtına almış, göğsünü kapatmaya çalışıyor ama sarı tırnakları fazlaca uzun olduğundan düğmeleri iliklere geçiremiyordu. Bunun için Süleyman Reis'ten yardım istedi. Ancak kırbaç Süleyman, anlatacaklarının verdiği heyecanla o anda yaptığı işin ne kadar küçültücü olduğunu idrak edememişti. Bir yandan sırma göğüs atkılarını ilikliyor, bir yandan da şunları söylüyordu. Tatbikat başarıyla sonuçlandı. Borda ateşiyle 25 gülleden ortalama 20 tanesi hedefe isabet ediyor. Reisler, zabitler ve porsunlar ne yapacaklarını biliyorlar. Tüfekçiler de düzene sokuldu. Benden istediğin şeyi yaptım. Artık yapamayacakları şeyi yapmayı biliyorlar. Hem de... Fakat Kaptan Efendimiz o anda "Öf, yeter artık, sıcak bastı, çıkart şu cübbeyi, çıkart çıkart" diye bağırmıştı. Afallayan Süleyman Reis iliklediği düğmeleri bu kez çözmeye başladı ama ilikler çok dardı. İçine sıkıntı basan Efendimiz Diyavol Paşa sinirli bir sesle ona şunları dedi. "Demek yapamayacaklarını artık yapıyorlar, öyle mi? Peki yapmak istemediklerini yapmalarını nasıl sağlayacaksın? Onlara yapamayacakları değil, yapmak istemeyeceklerini yaptırt. Artık her ne olacaksa bu şeyi yapabilirlerse, Ahmet'teki benden sonraki ikinci kişi sen olursun. Seni koca reis ilan ederim. Haydi, şimdi çık dışarı da onların sadakatlerini ölç. Bakalım onlara söz geçirebilecek misin? Güverte tekrar sende." Kırbaç Süleyman hem şaşırmış hem de sinirlenmişti. Seyir güvertesine inince küpeşteye yaslandı ve az ilerideki balıkçı köyüne baktı. Sahilden biraz uzakta, elinde şarap testisiyle kayığında demlenen ihtiyar bir balıkçı dışında, hemen herkes camide Allah'a ibadet ediyor, muhtemelen dünyada ve ahirette huzur niyaz ediyorlardı. O korkunç fikir aklına işte bu sırada geldi ve ana güverteye doğru teyakkuz diye bağırıverdi.
Ayrım sonu.